Ayrım 16.
Yalpalayan arabanın tekerlekleri ara sıra kuma sapınacakmış gibi insanın gözünü korkutur ama dağlık burnun bel kemiğini oluşturan gevşek kireç taşında her zaman tutunacak bir yer bulurlar. Rüzgarın önünde sürüklenen bir kotra benzeri bu küçük beyaz dalgacıklı denizde tüy gibi uçmak çok hoş bir şeydi. Bir süredir Nesim'in kafasından yaşlı Panayotis'in bağlılığının karşılığını ödemek geçiyordu. Aslında öneri Perse Warden'dan gelmişti. Yaşlı adama anlayacağı, kabul edeceği bir şey armağan etmek istiyordu. Şu anda parlak çantasında İskenderiye Patriği'nden aldığı bir izin belgesi vardı. Yaşlı adam evinin küçük bir odasını Aziz Ersenius'a dua köşesi olarak düzenleyebilecekti. Aziz'in seçimi de her zamanki gibi rastlantıydı. Clea, Kahire'deki bir eskici dükkanındaki ıvır zıvırın arasında adı geçen Aziz'in 18. yüzyıldan kalma çok güzel bir ikonunu bulmuş, Justine doğum günü armağanı olarak vermişti. Yaşlı adamın meraklı gözlerinin önünde paketten çıkardıkları hazineler bunlardı işte. Ona olan biteni anlatmak hiç de kolay olmadı. Çünkü o Arapça anlamıyor, Nesim'se Yunanca konuşamıyordu. Ama sonunda yazılı belgeyi okuyunca iki eline birden sarılıp gülümseyerek başını geriye attı. Heyecandan yıkılacak gibiydi. Her şeyi anlamıştı. En sonraki boş ahıra Nesim'in neden saatlerce bakıp kağıt üstüne bir şeyler çizdiğini şimdi anlıyordu. İçtenlikle ellerini sıkıp bir takım anlaşılmaz sesler çıkardı. Bu düşünceli davranış karşısındaki mutluluğunun ne kadar yürekten olduğunu gören Nesim'in içinde kötü bir kıskançlık duygusu kabardı. Kafasındaki düşüncelerin karanlık odasının derinliklerinden yaşlı kilise görevlisini dikkatle inceliyor, sanki bu yoğun dikkatiyle onun mutluluğunun, ruh huzurunun gerisindeki saf yürekliliği yakalamak istiyordu. Hiç değilse diye düşünüyordu Nesim. Kendi ellerimle burada bir şeyler yapmak beni dengeleyebilir, düşünmemi engelleyebilir. Yunan'ın nasırlı, kocamış ellerini hayranlık ve kıskançlıkla inceliyordu. Bu eller kim bilir onu nice zaman öldürmesine yaramış, onu nice düşünceden kurtarmıştır. O ellerde düşünceyi kilit altında tutan, düşünmeyi engelleyen sağlıklı bedensel çalışma yollarının izlerini görüyordu. Ama gene de kim bilebilir? Öğretmenlik ettiği yılları, manastırda geçen yılları, vahayı çepeçevre kuşatan uzun kış yalnızlığını, insanın düşüncelerine palmiye yapraklarının çatırtılarından, kıyıda patlayıp geri çekilen denizin sesinden başka, eşlik edecek hiçbir şeyin bulunmadığı zamanları kim bilebilir? Ruhsal bunalıma düşecek zamanı olur hep insanın, diye düşünüyordu. Harç tahtasının içinde çimento ile kuru kumu inatla karıştırırken. Ama burada bile yalnız kalamamıştı. Çünkü sevdiği ama yok etmeye çalışmaktan geri durmadığı adama karşı çıldırtıcı bir suçluluk duyan Justin, 3 Arap atıyla birlikte çıka gelmiş, Vaha'daki yazlık konaklama yerine yerleşmişti. Huzursuz, canı sıkkın, tetikte biri. Onun yokluğunun yarattığı korkunç acılara dayanamayan ben de sonunda ona gizlice bir not gönderip ya hemen kente dönmesini ya da Nesim'e söyleyip beni yazlık saraya davet ettirmesini yazdım. Selim uygun olacağı biçimde arabayla gelip içine en küçük bir aşağılama belirtisi katmaya cesaret edemediği anlayışlı bir sessizlikle beni Vaha'ya götürdü. Nesim'e gelince beni zorlama bir sevecenlikle karşılamıştı. Aslında bizi yeniden bir arada göreceği ajanlarının raporlarla ördükleri uydurma kafesten çıkarıp birbirimize, nasıl desem, aşık olup olmadığımıza kendisi karar verebileceği için mutluydu. Aşk sözcüğünde benim sevgilimde eksik olan bir bütünsellik anlamı vardı. Onun nitelikleri tüm yaşamı boyunca tomurcuklanarak çoğalmış, ister sevilsin ister sevilmesin, yüreğin tek bir niteliği çerçevesinde toplanıp bütünleşememiştir. Bu yüzden o eski bir tanrıçaya benzer. Öte yandan sahiplik duygusu çok güçlüdür. Bizler birer insandık, Bronte'nin karikatürleri değil. Ama İngilizce'de, çağdaş Yunanca'daki gibi tutkulu aşkı ötekinden ayıracak bir sözcük yok. Bunun ötesinde Nesim'in düşüncelerinin içeriğini ve yönünü bilmediğim için onun gizli korkularını bir türlü gideremiyordum. Justin'in benimle Arnavut'un sayfalarındaki değişmez örneği yinelemekten başka bir şey yapmadığını söylemem bir işe yaramazdı. Justin kendi isteğiyle bir arzu yaratıyordu. Ama bu arzu kendi kendisiyle beslendiği için bir mum gibi sönmüş ya da söndürülmüş olmalıydı. Usumun bir yanıyla bunu biliyordum. Ama bu birleşmenin gerçek eksiğini orada buluyordum. İstencin durulmasından gelmiyordu. Ama o nasıl da bir mucize gibi yaşıyordu. Öylesine olağanüstü, öylesine büyüleyici bir sevgili ki, insan kendisinin daha önce nasıl olup da sevmeyi ve sevgisinin niteliğinden hoşnut olmayı başardığına şaşıyordu. Öte yandan, Melisa'ya ayrılmış yanımın özerk varlığını sürdürdüğünü, geri gelmesini istemeksizin, sessizce, kararlılıkla ona ait olduğunu anlamak beni çok şaşırttı. Bana yazdığı mektuplar son derece neşeli ve ayrıntılıydı. Sitem ya da kendini acındırmanın en küçük bir izini taşımıyordu. Yazdığı her şeyde kendine güveninin arttığına tanık oluyordum. Kaldığı küçük sanatoryumu, doktorları, öteki hastaları sanki tatile gittiği bir yeri anlatırmışçasına şakalı bir dille, zekice gözlemlerle anlatıyordu. Kağıt üstünde büyümüş, başka bir kadın olmuş gibiydi. Elimden geldiğince ona yanıt veriyordum. Ama yaşamımda süren çaresiz şaşkınlığı gizlemem zordu. Ona Justin saplantımdan söz etmem de aynı derecede olanaksızdı. Çünkü biz Melisa'ya çok yabancı, bambaşka bir dünyada yaşıyorduk. Çiçekler, kitaplar ve düşünceler dünyasında. Ona kapıları kapayan duyarlılık eksikliği değil, çevreydi. Bir keresinde Justin, "Yoksulluk yoksun bırakıcıdır, zenginlikse yalıtıcı," demişti. Ama o hem yoksulluk hem de varsılık dünyasına girebilmiş bir insandı. Onun özentisiz yaşama özgürlüğü vardı. Ama hiç değilse burada, bu vahada insan kent yaşamında elinden kaçan mutluluğun düşü içinde yaşıyordu. Sabah erken kalkıyor, sıcak bastırıncaya kadar hepimiz dua odasında çalışıyorduk. Sıcak bastıktan sonra Nesim küçük gözlem evindeki kağıtlarının başına dönüyor, Justin'le ben de tüylü kum tepeciklerinden aşağı atla denize inerek yüzüyor, konuşuyorduk. Vahadan bir mil kadar uzakta, kumların yüz yuvarlak yükselmesiyle oluşmuş, içi deniz suyuyla dolu, sığ bir havuzcuk vardı. Bu havuzcuğun kıyısında bir kum tepesinin bağrındaki kıvrıma yaprak damlı sazdan bir kulübe yapılmıştı. Yüzücüler için hem gölgelik hem de soyunma yeri işi görüyordu. Günün büyük bir bölümünü burada birlikte geçiriyorduk. Persevard'ın ölüm haberi anımsadığıma göre yeni gelmişti. Sevgi, saygı, bir tür korkuyla uzun uzun onu tartıştık. Sanki bir takım nitelikleri, gerçek doğasını gözümüzden gizlemiş bir kişiyi ilk kez ciddi olarak değerlendirmeye çalışıyorduk. Sanki ölerek dünyasal kişiliğinden soyulmuş bir insan olarak anısı solarken gittikçe daha çok önem kazanan yazılarının görkemli oylumunu almaya başlamıştı. Ölüm, bir zamanlar uğraşmak zorunda olduğumuz bu usanç verici, parlak zekalı, yararsız, çoğu zaman da can sıkıcı adam için yeni bir ölçüt, yeni bir ussal büyüklük sağlıyordu. Artık onu fıkraların çarpıtıcı aynasında ya da belleğin tozlu tayfında görebilecektik. Daha sonraları, insanların Persevard'ın uzun boylu mu yoksa kısa mı, bıyıklı mı yoksa bıyıksız mı olduğunu sorduklarını duyacaktım. Anımsanması ve emin olunması en zor olanlar da bu tür basit şeylerdi. Onu iyi tanıyan bir takım kişiler gözlerinin yeşil olduğunu söylüyorlardı. Başkaları ise kahverengi. Tanrı bir güldürü ustasıdır adlı üçlemesinde kendisinin ürünü olan kendi mitsel imgesinin içinde insan imgesinin ne kadar çabuk eridiğini görmek şaşırtıcıydı. Burada güneşin göz kamaştırıcı ışıkları altında yavaş yavaş büyüyen mitin içinde solup gitmemesi için belleğindekileri yakalayıp kalıcı kılmak isteyen insanlar gibi durmadan onu konuşuyorduk. Doğrulayarak, yatsıyarak, karşılaştırarak, tıpkı gizli belgeleri açıklayan ajanlar gibi ondan söz ettik. Çünkü ne de olsa yanılgıları olan bir insan olarak bize aitti. Mit olaraksa dünyaya. Bir gün Melisa'nın dansını izlerken Justin'in şöyle dediğini de şimdi öğreniyordum. Kabul edeceğini bilsem yarın ona evlenme teklifi ederdim. Ama öylesine kara cahil, kafası yoksulluk ve şanssızlıktan öylesine hasta biri ki salt inanmadığı için önerimi geri çevirir. Ama Nesim korkularıyla birlikte bizi adım adım izliyordu. Bir gün yüzdüğümüz yerdeki kumların üstüne bir çubukla Yunanca olarak dikkat sözcüğünün yazılmış olduğunu gördüm. Bu Yunanca sözcük işin içinde Panoitis'in parmağının olduğunu gösteriyordu. Ama Selim de Yunanca bilirdi. Bundan kısa bir süre sonra beni uyaran bir başka olay daha oldu. Melisa'ya mektup yazmak için bir parça kağıt arıyordum. Nesim'in gözlem evine girmiş masasının üstünü karıştırırken teleskobun aşağı doğru eğik olduğunu, gökyüzüne değil tepeciklerin ötesinde sedef bir bulutun buğusu içinde uyuklayan kente baktığını fark ettim. Bunda şaşılacak bir şey yoktu. Çünkü buhar yoğunlaşıp yer değiştirirken yüksek minarelerin görüntülerini yakalamak hoş bir eğlenceydi. Üç ayaklı aletin üstüne oturup gözümü göz merceğine yerleştirerek hafifçe titreşen bulanık görüntüsüyle ayarladım. Aletin ayaklarını sağlam taş tabana sıkıca basıyordu. Ama merceklerin yüksek büyütme gücü ve mercekler arasında sıcağın buğusu yüzünden görüntüyü tüylü ve titreşimliydi. Sanki hafif hafif düzensizce soluyormuş gibi görünüyordu. Birden titreyip yerimden fırlayarak ama apaçık bir biçimde küçük saz kulübeyi gördüm. Justin'le ben birbirimizin koluna yatıp orada Persevard'ını konuşalı daha bir saat bile olmamıştı. Kum tepesinin üstündeki parlak sarı leke bir cep Kral Lear'ın kapağıydı. Onu yanımda götürmüş ama geri getirmeyi unutmuştum. Görüntü titremeseydi hiç kuşkum yok kapaktaki başlığı okuyabilecektim. Uzun süre soluk soluğa baka kaldım. Korkmuştum. Sanki boş olduğuna inandığım karanlık ama tanıdık bir odada ansızın bir el uzanıp omzuma dokunmuş gibiydi. Elimde bloknot ve kalemle ayaklarımın ucuna basarak gözlem evinden çıkmış bir koltuğa oturup denize bakarken Melisa'ya ne yazacağımı düşünmeye başlamıştım. O sonbahar kampı bozup kış mevsimi için kente döndüğümüzde henüz hiçbir şey kesinleşmemiş, hatta bunalım duygusu daha da artmıştı. Deyim yerindeyse hepimiz günlük yaşamın sisli çözümü içine sıkışıp kalmıştık. Bizi bekleyen dram neyse onu gelecek günlere bırakmıştık. Scobie'nin yeni işine başlamak üzere çağrılınca o sefil Bosra Fedon sorununu ele almak zorunda kaldım. Satranç partileri arasında Baltazar beni bu konuda aydınlatmayı sürdürüyordu. Scobie'nin dairesine hiç geciktirmeden doğruyu, yani Kabala'nın simya felsefesiyle uğraşan zararsız bir mezhep olduğunu, casuslukla hiçbir ilişkisinin bulunmadığını söyleyerek bu konudaki vicdan azabımı yatıştırmaya çalıştım. Buna yanıt olarak bana kısaca görünüşe aldanmamamı, şifreyi çözmeye çalışmam söylendi. Toplantıların ayrıntılı raporunu verecektim. Ben de öyle yapıyordum. Baltazar'ın Ammon ile Hermes Trismegistos'un üstüne yaptığı konuşmaları daktilo ederken, bin mil ötede, nemli bodrumlarda bu sıkıcı şeyleri okumak zorunda kalacak olan devlet görevlilerini düşündükçe hiç hoşuma gitmeyen bir mutluluk duyuyordum. Ama paramı ödüyorlardı, hem de bol bol. İlk kez Melisa'ya biraz para gönderebilecek, Justin'e olan borcumu ödeme girişiminde bulunabilecek duruma geliyordum. Tanıdıklarımın hangilerinin casusluk şebekesinin üyesi oldukları öğrenmek çok da ilginçti. Örneğin biri Nemjemian'dı. Kentle ilgili genel haber alma merkezi olarak onun dükkanı kullanılıyordu. Doğrusu çok iyi seçilmiş bir yerdi. Görevini akıl almaz bir özen ve sıkı ağızlıkla yapıyor, benden tıraş parası almamakta inat ediyordu. Çok daha sonra onun gizli haber özetlerini 3 kopya yazıp başka haber alma kuruluşlarına sattığını öğrenmek çok cesaret kırıcıydı. Bu işin eğlenceli yönlerinden biri de insanın dostlarının evine baskın yaptıracak gücü olmasıydı. En çok da Pombal'ın evine yaptırdığım baskından hoşlanmıştım. Zavallıcığın resmi dosyaları evine getirip akşamları üstünde çalışmak gibi felaket bir alışkanlığı vardı. Bir yığın belge ele geçirdik. Scobie keyiften ölmüştü çünkü ele geçirdiğimiz belgeler arasında Suriye'deki Fransız etkinlikleriyle ilgili bir noktayla İskenderiye'deki ajanların bir listesi vardı. Bu listelerden birinde eski kürkçü Cohen'in adına rastlamıştım. Bu baskın Pombal'ı çok sarstı. İzlendiği korkusuyla hemen hemen tam bir ay omzunun üstünden geriye bakarak dolaştı. Kendisini zehirlemesi için tek gözlü Hamid'e para ödendiği kuruntusuyla evde pişen yemekleri ben tatmadan önce yemiyordu. Hala nişan almayı, yükselmeyi bekliyor ama dosyaların kaybının her ikisi içinde zararlı olacağından korkuyordu. Oysa biz düşüncelilik edip dosya kapaklarını bırakmıştık. Talimatlar uyarınca yakıldıklarını söyleyen bir tutanak ekleyip dosyaları eski yerlerine koyabilirdi. Özenle derecelendirilmiş kokteyl partilerinden son zamanlarda en küçük bir başarı sağlayamaz oldu. Bu partilere ara sıra orospuya'da sanatçı gibi toplumun daha düşük sınıflarından gelen konuklar da katılıyordu. Ama masraf ve can sıkıntısından başka bir şey değildi. Bir keresinde acılı bir sesle bu merasimlerin nereden geldiğini açıklamıştı. Kokteyl parti adından da anlaşılacağı gibi köpeklerin icat ettiği bir şeydir. Resmi tören payesi verilmiş düpedüz kıç koklayıcılığıdır. Her neyse o gene de bunları sürdürerek küçümsese bile hala çocukça bir korku duyduğu baş konsolosunun iltifatlarını kazandı. Hatta nişan alma tasarılarını gerçekleştirmek için Justin'i bile nice gülünç yakarılardan sonra bu gecelerden birinde boy göstermeye razı etti. Böylece biz de Pordre'yi İskenderiye'deki küçük diplomatik çevreyi inceleme fırsatını bulduk. Genellikle üstlerine boya püskürtülmüş izlenimini veren insanlardı. Resmi kişilikleri bana öylesine silik ve dağınık görünmüştü. Pordre'ye bir insan değil bir kukla demek daha doğru olurdu. Bir karikatür konusu olmak için doğmuştu. Uzun, solgun, bozuk yüzünü gümüş renkli saçlarıyla güzel bir baş süslüyor, bununla çok böbürleniyordu. Ama yüzü tam bir dal kavuk yüzüydü. Hareketlerindeki yapaylık, kim olursa olsun tanıdığı herkese gösterdiği aşırı ilgi ve dostluk beni sinirlendiriyordu. Dostumun Fransız Dışişleri Bakanlığı için hazırladığı yazı kadar, şefinin mezarına yazılması gerektiğini söylediği yazıyı da anlamıyordum. Onu sıradanlığı kurtardı. Kuşkusuz bütün bunlar Ford, Fransız filosu sorunuyla ilgili görüşmeleri yürüterek ünlü biri olmadan önceydi. Gene de ben onun gibi bir kişinin nasıl olup da değiştiğine inanamıyorum. Kişilik denen şeyi ipince bir altın varak tabakası kadardı. Başka insanlara göre diplomatların çok daha kolay edinebildikleri kültür cilasının altında hiçbir şey yoktu. Toplantı çok başarılı geçmiş, Nesim'den bir yemek daveti alan yaşlı diplomat sevinçten sarhoş olmuştu. Bunda en küçük bir yapmacık yoktu. Nesim'in sofrasına kralın sık sık konuk olduğunu herkes biliyordu. Yaşlı adam şimdiden kafasında şöyle bir mektup yazmaya başlamıştı bile. Geçen hafta kralla yemekte konuşurken sözü bula bula sorununa getirdim. O bana bula bula dedi. Ben de bula bula. Herkesin içinde yakalandığı o ünlü esrime nöbetlerinden birine yakalanmıştı. Dudakları oynuyor, gözleri boşluğa bakıyordu. Yerinden sıçrayarak dalgınlığından uyanırken kendisine soru soran kişileri özür dilermiş gibi budalaca bir gülümsemeyle şaşırtırdı. Yaşamımın hemen hemen 2 yılını geçirdiğim bu küçük, sarnıç gibi apartman katını yeniden ziyaret ettiğimde Melisa ile ilk kez şurada, tam şu odada karşılaştığımı düşününce bir tuhaf oldum. Pombal'ın son birlikte olduğu kadın burayı epeyce değiştirmiş. Kapıların üstüne tahta aynalıklar geçirilmiş. Dip pervazları kahverengiye, duvarlar da beyaza boyanmış. Kıyılarındaki yırtıklarından pamukları pörtülemiş eski koltuklarda Fleur de Lis, yani Fransa krallığı simgesi 3 zambak çiçeği desenli, şam ipeklisinden yeni yüzler geçirtilmiş. 3 eski kanepe yer açılsın diye hepten yok edilmiş. Herhalde ya satıldı ya da parçalanıp atıldı. Yaşlı ozanın şu sözleri geliyor usuma. O sefil eşyalar şimdi kim bilir nerede atılı duruyordur. Bellek denen şey ne kadar da kıskanç. Gündelik işinin ham maddesine nasıl da 4 elle sarılıyor. Hafifçe bir fin de sil, yani 19. yüzyıl sonu havasını taşıyan Pombal'ın iç sıkıcı yatak odası pırıl pırıl tertemizdi. Oscar Wilde burayı bir oyunun 1. perde dekoru olarak kullanabilirdi. Eskiden benim kaldığım oda şimdi yine sandık odası yapılmıştı. Ama yatağım demir lavabonun yanında duvara dayalı duruyordu. Bizim o sarı perdede kalkmış kuşkusuz yerine kasvet verici beyaz bir kumaş parçası konmuş. Eski karyolanın küflü demirlerine dokundum. Yüreğime bir bıçak saplandı sanki. Küçük odanın alacakaranlığında yalansız gözlerini bana çeviren Melisa'yı görür gibi olmuştum. Kederlendiğim için hem utanıyor hem de şaşırıyordum. Justin arkamdan odaya girince bir tekme vurup kapıyı kapatarak dudaklarını, saçlarını, alnını öpmeye başladım. Gözlerimdeki yaşları görmesini istemiyordum. Kollarımın arasında öylesine sıkmıştım ki neredeyse boğulacaktı. Ama hemen anlamıştı. Ancak dostluk duygusundan doğabilecek olağanüstü bir ateşlilikle benim öpüşlerime karşılık verirken "Biliyorum, biliyorum," demişti. Sonra yavaşça kollarından kurtularak beni odadan dışarı çıkarıp kapıyı kapattı. Sesini alçaltarak şöyle söyledi. "Sana Nesim'le ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Dinle. Çarşamba günü, yazlık saraydan ayrılmadan bir gün önce deniz kıyısında tek başıma atla dolaşıyordum. Tam kıyı çizgisinin üstünden büyük bir martı sürüsü geçiyordu ki birden uzakta bizim arabayı gördüm. Kum tepelerinden aşağı hızla yuvarlanırcasına denize doğru geliyordu. Direksiyonda Selim vardı. Ne yaptıklarını anlayamadım. Nesim arkada oturuyordu. Doğal olarak arabanın duracağını düşündüm. Ama hayır, durmadı. Su kıyısındaki sertleşmiş kumlara kadar gittiler. Oradan hızlanarak kıyı boyu bana doğru gelmeye başladılar. Ben kıyıda değildim. Denizden 50 metre kadar içeride bir çukurluktaydım. Benimle aynı çizgiye geldikleri sırada tam martılar havalanırken Nesim'in elindeki eski tüfeği gördüm. Kaldırıp martı bulutuna ateş etti. Fişekler bitene kadar. Birkaç martı kanat çırparak denize düşmüştü ama araba durmadı. Yıldırım gibi yanımdan geçip gittiler. Herhalde kumsalın ilerisinden ana yola çıkış var. Çünkü yarım saat kadar sonra ben eve döndüğümde araba benden önce gelmişti. Nesim gözlem evindeydi. İşi olduğunu söyleyip kapıyı kilitlemiş. Bütün bunların ne demeye geldiğini Selim'e sorduğumda omzunu silkip Nesim'in kapısını gösterdi. Bana emirleri o verir. Bundan başka bir yanıt alamadım. Ama sevgilim tüfeği kaldırdığında Nesim'in yüzünü görmeliydi. Nesim'in yüzünü düşünürken uzun parmakları kendiliğinden yanaklarına gitmişti. Sanki kendi yüzündeki ifadeyi onunkine benzetmek istiyordu. Deli gibiydi. Öteki odada kibar kibar dünya politikasından, Almanya'nın durumundan konuşuyorlardı. Nesim bütün zarifliğiyle Podra'nın iskemlesine oturmuştu. Pombal esnemelerini yutuyor ama yuttukça esnemeler geğirtiye dönüşüyorlardı. Benim aklım hala Melisa'daydı. O gün ona parayı göndermiştim. O parayla kendisine biraz üst baş alacağını ya da hatta saçma sapan bir şey yapacağını düşündükçe içime bir ılıklık yağılıyordu. Pombal deveyi andıran bir kadına para konusunda şaka yollu bir şeyler söylüyordu. İnsanın her zaman bir köşede biraz parası olmalıdır. Çünkü para ancak parayla kazanılır. Sanırım sayın bayan şu Arap atasözünü biliyordur. Paran varsa cümle alem kulun, paran yoksa tımarhane yolun. Biz gidiyoruz, dedi Justin. Ona güle güle demek için ılık kara gözlerine baktığımda benim o an yalnızca Melisa'yı düşündüğümü bildiğini anladım. Elimi daha bir candan, daha bir sevgiyle sıkışının nedeni buydu. Sanırım şu olay da aynı gece oldu. Justin yemeğe gelmek üzere giyinirken Nesim odasına girip maça biçimli aynadaki görüntüsüne bakarak konuşmaya başladı. Justin, dedi sertçe, delirmek üzere falan olduğumu sanma ama Baltazar senin için bir dosttan öte biri oldu mu hiç? Tam o sırada Justin sol kulağına böcek biçiminde altın bir küpe takmaya çalışıyordu. Aynı ses tonuyla yanıtlamadan önce başını kaldırıp bir an baktı. Hayır sevgilim. Teşekkür ederim. Aynadaki görüntüsüne uzun süre düşünceli ama dik dik bakan Nesim içini çektikten sonra yeleğinin cebinden tepesi halkalı T biçiminde küçük altın bir anahtar çıkardı. Yüzü kızarmıştı. Justin'in görmesi için anahtarı yukarı kaldırarak ''Bu nasıl oldu da benim elime geçti anlayamadım.'' dedi. Baltazar'ın kaybolan küçük saat anahtarıydı bu. Justin şaşkın şaşkın baka kalmıştı. Sonra gözlerini kocasına çevirdi. ''Neredeymiş?'' ''Kol düğmesi kutusunda.''